Rahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ve dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Allah hepinize hayır versin, hepimizi mağfiret eylesin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Allah hepimize korkan bir kalp, doyan bir nefis, makbul olan bir dua nasip etsin. Allah hepimize hayırlı ömür versin. Bizi, eşimizi ve neslimizi kıyamete kadar tevhid ehli insanlardan eylesin. Allah bu dünyada da ahirette de yüzü ak olanlardan eylesin. Kararanlardan, orada birbirinden kaçanlardan eylemesin. Evet kardeşlerim. Geçen hafta korku ve onun çeşitleriyle alakalı Kur'an'da geçen ifadeleri görmeye çalıştık. Allah hepimizin anlayışını artırsın. Bugünse akide meselelerine giriyoruz korkuda. Korkunun çeşitlerine bu sefer kelime manasında değil de ıstılahı manasında inşallah haftaya ise akide bazında göreceğiz. Yani korku ve ümit, takiye, korkunun imana faydası gibi bir başlıklarla inşallah son ders veyahut bir dördüncü ders daha sekebilir. Korku cidden çok çok önemli olması hasebiyle tevhidden, yani kalbin amellerindendir. Ve bu da insanın hayatını ne yapar? Çeker, çevirir. İşte korkunun çeşitleri çok dedik. Bunların en başı Allah korkusu olması gerekir. Ama bu Allah korkusunun yerini dışında ne doldurursa doldursun, bu dolduran her şey insanı helak eder. Yani birisi varsa öbürlerinin hepsi onun yanında ne yapıyor? Basık kalıyor. O yoksa öbürlerinin hepsi yukarıya doğru ne yapıyor? Kabarıyor. Yani birden korktuğunda başka bir şeyden korkmuyorsun. Müminlerin korkusu nedir? Allah korkusudur. Onun dışında hiçbir şeyden ne yapmaz? Korkmaz. Allah kendisinden razı olsun. Hamza'nın dediği gibi ne diyor? Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam diyor. Bu onun nedir? İmanının bir göstergesidir. Ama Kur'an'da insanın Allah, ölüm, fakirlikten korktuğu gibi önemli korkularda ne yapıyor? Zikrediyor. Korkular da bu nevi bir önem, sıra arz eder. Allah'tan sonra insanlar en çok neden korkar? Ölüm korkusu vardır. Yani bunda peygamberler de dahildir. Ölüm meleği Musa Aleyhisselam'a geldiğinde ne yapmıştır? Eskiden ölüm meleği insanlara kardeşlerim kendi suretinde gelirdi. Musa Aleyhisselam'a gelince korkudan bir yumruk atıyor ve gözünü patlatıyor. Ve Allah Azze ve Celle'ye ölüm meleği şikayet ediyor. Ve Allah Azze ve Celle yine meleği aynı hale getiriyor, kusursuz hale. Ve ondan sonra insanlara ölüm meleği ne yapmıştır? Gözükmemiştir. Bu sahih ve doğru bir hadistir. Bu konuda bir eser kitap dahi vardır. Hatip-i Bağdadi'nin, Allah kendisinden razı olsun. Ama maalesef akılcılar, mutezirler burada da akıllarını gündeme getirerek vahyin önüne geçirir ve bunu inkara giderler. Bu konumuz değil. Ölüm korkusundan sonra en çok dikkatimizi çeken nokta nedir? Fakirlik, aç kalma korkusu. Sohbetin içinde zaten geçecek. Müşriklerin adetlerinden birisi neydi? Aç kalma korkusuyla çocuklarını diri diri öldürürlerdi. Yani sırf aç kalma korkusundan, rızık endişesinden. Allah Azze ve Celle kitabında ben cinleri ve insanları yalnız bana her sözde, her işte, her amelde kulluk etsinler diye yarattım diyor. Hemen akabindeki ayete dikkat ederseniz ne diyor? Ben sizden rızık istemiyorum diyor. Sizleri doyuran, yediren, içiren kim? Benim diyor. Hemen devamında. Ve şeytan sizi açlıkla korkutmasın. Rızık endişesiyle ne yapmasın? Korkutmasın diyor. Bu korkular çok önemli kardeşler. Yani sıralaması nedir? Allah korkusundan sonra ölüm, ölümden sonra hemen açlık, ondan sonra artık sırasıyla ne yapar? Gider. Allah hepimize hayır versin. Ama Allah korkusu müminin hayatında çok önemli bir yer tutar. Ve bu kişiye önce Allah'a saygıyı, sonra sakınmayı, sonra emrettiğini tutmayı, nehyettiğinden de sakınmayı getirir. Yani korku neyi getirirmiş? Saygıyı. Ve sakınmayı. İnsan sevdiğini üzer mi? Sevdiğine karşı yanlış yapar mı? İşte bu da Allah'a karşı ne yapıyor? Gidiyor ve aynı zamanda Allah'tan korku, yani Allah korkusu ona yaklaşmada, onun rızasını kazanmada yollar aramaya insanı ne yapar? İter. Bakın tasavvuf fırkasının çıkma sebeplerinden birisi Allah'a yaklaşmaya vesileler arayın diyor. Ve şeytan ne yapıyor? Ademoğlunu her yerinden kuşatarak, doğru göstererek onlara ne yapıyor? Şirk amelini batağın içine doğru sokuveriyor. Sırf Allah'ın rızasını aramak için evlenmiyorlar. Kabirlerin ta içine giriyorlar. Kendilerini riyazete sokuyorlar. Yağlı yemiyorlar. Kötü giyiniyorlar. İnsanların içinde kendilerini ne yapıyorlar? Horlandırıyorlar. Yani birçok şeyi şeytan ne yapmış? Bunlara süslü göstermiş. Allah'ın rızası ancak onun razı olduğu amellerden geçer. Yani peygamberin sünnetinden geçer. Evet. Ve Allah'tan korku, Allah'a iman konusunda da insana ne yapar? Bir şahsiyet kazandırır ve müminin şahsiyetinin oluşumunda da en önemli esas Allah korkusudur. Ve zaten bütün ibadetlere bakın kardeşlerim, hepsinin başı Allah korkusudur. Bütün günahlara bakın, hep Allah korkusunun zayıflamasından kaynaklanır. Ve birine ne denir? Allah'tan kork denir. Yani uyarırken Allah'tan kork denir. Ama bunun dışındaki insanlarsa ne yapar? Şundan kork, şunu yapma, şöyle etme, bunun yanına gitme, şu şekilde hareket etme. Müslüman olmayanlar da kendi dinlerinin, kendi ilahlarının şeyi neyse onunla korkuturlar. Müminlerse sadece Allah'tan korkar. Bu kadar. Evet, bugünkü sohbetimize konu Beyyine suresinin 7 ve 8. ayetiyle devam ediyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle, iman edip salih ameller işleyenler de halkın en hayırlısıdır. Onların Rabb'i katındaki mükafatları, zeminlerinden ırmak akan, içinde devamlı kalacakları adın cennetleridir. Allah kendilerinden razı olmuş. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Bu söylenenler hep Rabbinden korkan ve ona saygı gösterenler içindir diyor Allah Azze ve Celle. Evet. Allah hepimize hayır versin. Ve bu ayetlerin bitimindeki geldiği gibi Allah bizlerden razı olsun. Ki Allah bizden razı oldu mu? Haşa, bize razı olmak düşer. Ama rivayetlere bakarsanız şu ifadeyi, açılımı daha iyi yakalarsınız. Şimdi gelen birçok ayet ve hadisleri nasların çerçevesinde anlamaya çalışmayıp da aklınızdan anlamaya çalışırsanız çok çelmeye gider. Yani şeytan çok zihin bulandırır. Cehennemden en son çıkan kimsenin hadisini okudunuz mu? Gölgelik görüyor şöyle bir ağaç gibi. Ya Rabbi diyor, bana burayı nasip et, ben seninle başka hiçbir şey istemeyeceğim diyor. Yeminler ediyor. Allah Azze ve Celle ona orayı bahşediyor. Gözünü hemen başka bir yer, hemen onda istiyor. Ta cennete kadar kaç tane. Hani yemin etmiştin? Hani başka bir şey? Yani insanın razı olması çok zordur. çok zordur. Yani bu ifadelerle anlarsanız, en son cennete giriyor. Allah diyor ki Azze ve Celle, gir diyor içeriye, gözünün gördüğü her şey diyor. Bak ne diyor? Allah ona girdi diyor. Allah Resulü diyor, geliyor. Sahabe dedi ki Allah Resulü böyle girdi diyor. Sahabe diyor ki, e diyor herkes içeride diyor. Bana kalmamıştık ki diyor bir şey. Yani yine akıl çalıştırıyor orada. Allah Azze ve Celle girdir. Gözünün gördüğü ve bir o kadarı daha serindir. Yani anca o zaman giriyor, o zaman razı olur. Düşünün. Ve bu insan hadis-i şeriflerde kardeşlerim cehennemde yanmaktan kömürleşmiş, taşlaşmış bir adam. Ve kalbinde şu kadarcık iman var. Yani şu kadarcık bir hardal tanesi kadar iman olan birisi. Allah imanla ölmeyi nasip etsin hepimize. Evet, ikincisi ölüm korkusu. Ölüm korkusu insanlar arasında yaygın olan korku çeşitlerindendir ki Kur'an buna çok işaret etmiş ve en başında işaret ettiği şu: nerede olursanız olun, sağlam, muhkem kalelerde de olun, ölüm size gelip ne yapacak? Kavuşacak. Yani bu da gösteriyor ki bu gibi hatırlatmalar insana ölümü hisset. Ölümü hisset ki bundan kaçamayacağını ne yap? Anla. Yani bir hesabın olduğunu ne yap? Bil. Bu hepimize umum olarak gelen nedir? İfadelerden bir tanesi. Nerede olursanız olun. Sağlam kalelerde de olun. Sağlam burçlarda da olun. Ölüm size gelecek. Bundan hiçbir kaçış nedir? Yok. Ve ölümün en böyle açık imtihanı, belirtisi savaşlardadır. Orada çok açık bir şekilde insanların gözünde ölümü ne yaparsınız? Görürsünüz. Ve münafıklar asla savaşa çıkmayı ne yapmaz? İstemez. Onların bir ölüm sarhoşluğuna girdiğini görürsün diyor ayet-i kerime. Gözlerimde ne yaparsın? Görürsün. Niye bizden savaşa gidelim ki? Yerimizde nasıl rahatız? Niye savaşalım? Birçok mazeretler beyan ederler. Onlar da mı yetmedi? Gitseler yine onlar orada münafıklık yaparlar ve onlara muhakkak kulak veren de ne yapar? Çıkar diyor. Ve münafıkların tamamen korkak varlıklar olduğunu söylüyor Allah Azze ve Celle. Hiçbir zaman mertlik yapamazlar. İşte ölümün bariz şeyini orada görürsünüz ve bakın bugün dünyanın tamamen kan gölü olması, Müslümanların kanının bir, yani teşbihte hata olmasın, bir tavuktan bir inekten daha ucuz olması, çok rahatlıkla dökülmesi Müslümanların korkak olduğunu gösterir. Alimlerinin korkak olduğunu gösterir. Alimlerin cihat kelimesini ağzına alamadıklarını gösterir. Yani gözleri hemen ne yapmıştır? Böyle dönmüştür. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir mümin, yani bir Müslüman, inanan birisi kalbinden yakinen, yani şeksiz ve şüphesiz şehadeti bir kere arzulamadıkça, yani bir kere gönlünden geçirmedikçe muhakkak ki cahiliyet ölümü üzerine, yani şirk üzerine, yani müşrik üzerine ne yapar? Ölür diyor. Yani bu hadis, Buhari Müslüm rivayeti. Maalesef ölüm korkusu bu ama nerede olursak olalım ölüm gelmeyecek mi? Bakın Ömer'e Buhari Muvatta rivayet ediyor. Ya Rabbi şu Resul'ün şehrinde bana şehadeti nasip eyle diyor. Mekke ve Medine şirk ehli değil. Yani müşrikler oraya ne yapamayacak? Giremeyecek. Ömer dua ediyor. Allah da kabul ediyor. Ömer'in ölümü Medine'de namaz kılarken ve mescitte. Bıçağı vuran kim? Bir mecusi, köle. Ve bıçağı yiyip de kendisine süt içirdiklerinde bağırsaklardan çıkıyor. Anlıyor ki artık Ömer yaşamayacak. Kim yaptı falan. Namaz kılmayanın İslam'dan zaten nasibi yok gidiyor. Yani ilk söylediği söz de Ömer'in bu söz orada. Allah kendisine razı olsun. Ahirette Rabbim bizi de onunla birlikte haşreylesin. Evet kardeşlerim, ölüm korkusunun insana sağladıkları nedir? Allah'a sağlam bir iman ancak insanın ölüm korkusuyla oluşur. Yani sağlam bir iman sahibiysen ölüme inan ve ölümden kork. Çünkü ölüm korkusu insana her zaman attığı adıma dikkat etmesini ne yapar? Sağlar. Ama ölüm korkusunu hissetmeyen insanlar ki zaten yaşantısında bunun örneklerini rahatlıkla görürsünüz. Aleykümselam. Çocukları araba oyuncaklarla oynarken kendileri de büyük oyuncaklar, arabalarla oynarlar. Yani ölüm korkusu hissetmeyen insanlar. Ve ölüm korkusu insanı imanlı kıldığı gibi cevval ve hareketli de kılar. Yani bir Sofi'nin yaptığı gibi donuk veyahut bir Şia'nın yaptığı gibi parlayan ne yapmaz? Yapmaz. Düşünerek, hilimle ve karakterli bir insan haline getirir. Ve mümin kesin olarak ölümün kendisini Allah'ın rahmeti sayesinde en güzel nimete kavuşturacağını, sonsuz ahiret hayatına götürüleceğine inanır. Ve mümin ölümden korktuğu takdirde, bakın dikkat edin, burada aktarılan itikadi meseleler, Allah'ın mağfiretinde nasiplenmeme, rahmetine ulaşamama endişesinden dolayıdır. Yani ölüm korkusu, ha ben bu canı kaybedeceğim, bu ömür gidecek değil. Ya acaba öldükten sonra Allah beni mağfiret edecek mi? Allah benim yüzüme bakacak mı? Bu endişeleri mümin ne yapacak? Duyacak. Hiç şüphesiz ölüm korkusu tövbe etmeden evvel öleceklerinden korkan günahkarlardan fazla olmaktır. Ölüm korkusu sadece tövbe etmeye engel olması cihetiylendir. Bu yüzden ölüm korkusunun Allah korkusuyla sağlam bir şekilde sımsıkı bir bağı vardır. Ve kafirler dirilişe ve ahirete inanmadıklarından varlıklarını çürüttüğü veya yok ettiği için ölümden korkarlar. Yani biz helak olacağız, yok olacağız. Yani şu yaşantımız artık bir malı, malımız, işte evladımız, işte bunlar ne olacak? Yok olacak, soyu kesilecek diye ne yapar? Ondan korkarlar. Ve dikkat edin, ta insanlık tarihinden beri kitaplarda birçok şeylerde görürsünüz. Bugün filmlere de konu oluyor. Hep ölümsüzlük iksirini, şurubunu ne yaparlar? Ararlar. Yani ölmeyelim. Hep baki kalalım. Veyahut işte organ nakilleri, yani şu savaşların birçok nedeni kardeşler, yeni çocukların, yani küçük sabi çocukların organlarını alıp yaşlı insanlara, beyin olan insanlara takmalarıdır ki bu Zehra'nın Gözleri diye bir film var, yapmışlardı. Filistin'de bu yapılan vahşiliğin gözler önüne ne yaptı? Serildi. Yani bu kadar aşağılık toplumlar nedir? Var. Yani bunlar hep ölümsüzlüğe. Onların korkusu da o. Ama bizim korkumuz nedir? Böyle değil. Bakın Allah Resulü'nün sözüne aleyhissalatü vesselamın, biz peygamberlerin diyor etini toprağın yemesi nedir? Haramdır diyor. Düşünebiliyor musunuz yani? Sen Allah'a hizmet et. Aha, falan yerde yol yapılıyor. Dozer bakıyor, bir insan cesedi daha hala kan akıyor. Yani insanlar buna hep nedir? Şahit. Veyahut bir sel geliyor, bir mezarlığın orayı götürüyor. Birçok insan cesedi çıkıyor. Daha adam gömüldüğü gibi duruyor. Hatta kefeni çürümemiş. Yani bunlar hep görünen nedir? Misallerdir. Onun için Allah isterse istediğinin etini toprağa ne yapar? Haram. Sen hiç korkma. Sen ameline bak. Allah'ın yüzüne bakmayacağından veyahut tövbesiz öleceğinden kork. Evet. Rabbim hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Ama ölüm insanı ne yapar? Endişeye, kaygıya sokar ve sokmalı da. Ölüm korkusunun doğurduğu kaygı, endişe ve bunalımlara, çözüm arayışı içine giren insanın imdadına ancak yetişecek olan onun imanıdır. Yeniden dirilmeye ve ahirete inanma onun imanıyla ne yapar? Bütünleşir ve o korku gerçek korku halini alır. ahirete yakinen bir iman eden insan, onun için ölüm korkutucu, ürkütücü, acı veren bir olay olmaktan ne yapar? Çıkar. Bunu anladınız mı? Yani ahirete iman eden bir insandan bu ızdırap kalkar. Bu gider. Zorlukların bitip her türlü güzelliğin başlayacağına ümit ettiği için onun için ölüm nedir? Bir nimettir. Ve Allah Azze ve Celle'nin Resulü ne diyor? Ya Rabbi bana ölümü sevdir. Ve akabinde ne diyor? Refik-i Ala'yı ister. Yani çünkü o arşın hemen altındaki en üst cennet tabakalarından bir tanesi. Allah bizlere de cennetin yüksek makamlarını nasip etsin kardeşlerim. İnsandaki ölümsüzlük arzusunu doyurup tatmin edebilecek olan da ancak ahiret inancıdır kardeşlerim. Ama eğer insan içinde her şey olan bu hayattan ibaret olsaydı, yani şu yaşadığı her şey burada olsaydı, bir yandan akıl almaz ruhi eğilim ve arzuları, diğer yandan sınırlı güç ve yetenekler arasında ne yapacak? Hep bocalayıp duracak. İnsanoğlunun şurada bir azıcık bir malı olsa ne yapıyor? Öbürünü de istiyor. Onu görüyor, öbürünü de istiyor. Hep bunun içinde ne yapacak? Bocalayıp duracak. Ama işte insanın bu duygu ve ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayacak husus Allah'a ve ahiret gününe imandır. Ancak bu duygulardan insan ne yapıyor? Bununla kurtuluyor. Niye? Sen burada ne yaparsan yap, Allah ahirette sana misli misli veriyor. Ama sen burada yaptığının belki ya karşılığını alıyorsun ya tam zıttıyla alıyorsun. Hani şimdi kötülüğün had safhada olduğu bir ortamda gelen atasözlerine bak. Besle kargayı, koysun gözünü. İyiliği yap, kötülüğü bekle. Hemen bekle. Bu neyin göstergesi? Artık İslam insanların hayatında değil. Gönüllerini ne yapmıyor? İşgal etmiyor. Allah korkusu bu insanlarda artık yok ki. Artık insanlar acıların yani getirdiği tecrübeyle altın sözler söylemeye başlıyor. Atasözleri böyle çıkar. Yani acılarla çıkar. Tecrübelerle çıkar. Ama dinimiz neyi emrediyor? İyilik yap. Senin kızına, peygamberin kızına zinakar mı dedi? Yine nafakanı ver. Ama yaşanan ortam öyle hale gelmiş ki ne diyor? İyilik yap, hemen otur, kötülüğü bekle. Besle kargayı, koysun gözünü veya birçok nedir? Atasözleri. Bunlar da kardeşlerim, bu duyguları bastıramayan insanların ahirete imanlarının zayıfladığından kaynaklanıyor. Allah hepimize korkan bir kalp versin. Evet, inanan kimse Allah'ın azabından ne yapar? Korkar ve onun hududuna riayet eder ki buna zaten ilerideki yapacağımız derslerden birisi takvadır. Buna takva denir. Allah'ın hududunu nedir? Koruma. Ve dinimiz dünyadayken helallaşın der. Ahirete bunu ne yapmayın? Bırakmayın. Çünkü ahirette kim olursa olsun hırslı olacak ve misli misli ne yapacak? Alacak. Ama insanlar ahiret korkusunu yitirince insanların kınamasından korkup yediği halkların bilinmesini ne yapmaz? İstemez. Kesinlikle itiraf etmez. Dikkat ederseniz rejim ayetiyle alakalı meselelerde sahabenin birisi geliyor diyor ki eşimin üzerinde falanı gördüm. Şimdi adam zayıf, çelimsiz. Zina ettiği insansa güçlü, kuvvetli, korkuyor, kaçıyor. Yani hadis uzun, ben kısasını alayım. En son ikisi Allah Resulü'nün huzuruna getiriliyor ve yemin, birine yemin, dört kere birine de nedir? Lanet düşüyor. Gazabına uğrayayım diyor. Allah Resulü son seferinde kadını uyarıyor. Yani dikkat et bak, Allah'ın azabı çetindir diyor. Enes diyor ki, kadın şöyle kafayı bir dikti diyor. Ufka diyor, şöyle bir baktı. ben kavmimin diyor alnına leke getirmeyeceğim dedi diyor ve yemin edecek. Yani insan fiili işleyince zevk alıyor şeytanın vesvesesiyle ama bunu itirafa gelince ne yapıyor? Bundan kaçıyor. İşte ahiretteki azap neymiş? Çok daha çetinmiş dünyadayken bunun bedelini ne yapacaksın? Ödeyeceksin. Yaptıysan hatayı. Evet. Allah azabından bizleri korusun. Bizlere Allah'ın hududunu koruma imanı nasip etsin. Kısa kısa geçeyim, uzatmayayım. Mal ve makam korkusu. Bu da korkuların içinde ağır basan meselelerden bir tanesi. Kur'an buna ekseriyetle üzerinde durur. Mal ve makamın elden gitmesine dair korkunun bazen insanın hak yolda gitmesine engel olduğu, mani olduğunda ne yapar? Zikreder. Ve bizi uyarır. Öyle insanlar vardır ki ömür boyu kendilerinin, eşlerinin ve çocuklarının rahatı için çalışırlar. Ama Allah uyarıyor. Sakın atıyor. Onlar sizi Allah'ı anmaktan ne yapmasın? Alıp koymasın. Ve mal biriktiren Allah için biriktirsin diyor. Eğer Allah'ın dışında Tevbe 34 ve 35'e bakarsanız kim biriktirmişse o onların alınlarından, yanlarından ne yapacak? Dağlanacak diyor. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Maalesef mal ve makam bunlar çok çok önemli. Hiç kimse bir başkasının altında olmasından ne yapmıyor? Hoşlanmıyor. Ama sahabelere bakın. Yani Zeyd'in komutan olduğunda Usame bin Zeyd'in kaç yaşındaydı? Bir delikanlıydı yani. 16-17 yaşındaydı. Mahiyetinde Ebu Bekir, Ömer, Osman var. Yani kim liyakat sahibiyse kim ne olur? O olur. Bitmiştir. İslam'da hiçbir zaman ben olayım, ben hocayım, ben alimim, ben emirim. Bunlar olmaz. Sen liyakatla ne yapacaksın? O makama geleceksin. Yani sen çekil, ben olurum. Al. Olamazsın. Yani olamazsın. Ama Allah'ı razı edersin. Allah da sana onu ne yapar? Nasip eder. Yani Allah'ın razı olmasıyla alakalı. Evet. Mal ve makam hırsı da kardeşlerim maalesef Muhammed ümmetine çok büyük ne yapmıştır? Zarar vermiştir. Ve Allah Resulü Allah kitabında Resulü sünnetinde bizleri defalarca uyarmıştır. Bununla alakalı çok dersler yaptığım için fazla üzerinde durmuyorum ama bu korku insanı ne yapıyor? Allah'a gitmeye mani oluyor. Bakın dikkat edin. Yani ben mesela Resul'a gıpta ettim. Allah razı olsun. Bu yaşta hacca gitmeye güç yetirebildi. Ama bakın yaşamış olduğumuz toplumda emekli olmadan hiç kimsenin aklına bu ne yapmıyor? Gelmiyor. Belki de bu delikanlıyı babası, annesi, dedesi, yakınları, akrabası, belki diyorum yani bu olmasa bir başka kesimi hep ya yaşın kaç? Daha anan baban gitmedi. Bu türlü ne yapıyorlar? Dürtüyorlar. Engel. Baban gitmeden sana haç da şey olmaz. Bir de bu var daha Hanefi mezhebinde Türkiye'de. Yani bidat kısımlara da girmeyeceğim. Manulü. Halbuki haccın iki şartı var. Yol emniyeti ve can güvenliği. Bunlar varsa, gitmemişse ha Yahudi ölmüşsün anastane hiç fark etmez diyor. Çok önemli yani.
Yani bu vizenin olmadığı yerde değil mi?
Bilmiyorum. Erzurumlu biri geldi geçenlerde. 5 mi 6 mı yazılmış kurada çıkmamış. Evet. Hacı Bayram'da fetva arıyormuş. Buraya göndermişler. Buyur dedim. Ya dedi ben 5 ya da 6 kere kaç yıldır dedi hanımla yazılıyoruz. Çıkmadı. Ne yapayım? Şimdi ben ölürsem haç borcum olarak mı öleceğim? Sana bir soru soracağım ama doğru cevap ver dedim. Buyurun. Sen dedim şu yaşına kadar gitmeye muktedir oldun mu daha önce? Çok zamanlardı. Gittin mi dedim. Ya işte çalışıyordum, ediyordum. Hiç bana cevap verme. Git cevabını kendin buldun. İşte emekli oldum. İşte sıraya girdim. İşte çıkmıyor. Ha, bu adam neyle gittin sen? Karayoluyla. Ne vizesiyle gittin? Kasap.
Hacamele.
Hacı Mebrur'daki hiç ifadeleri okudunuz mu? Hac meşakkattir diyor. Kabulü de meşakkatin nispetindedir diyor. Gidin bakın. Meşakkate dayanamayan, zırtıklananlara bakın, hiçbirinin hacı mebrur değildir. Kim sabrederse. Anladın mı? Kim sabrederse. Yani birçok ifade var. Burada ifadeleri düzgün okursanız meseleleri yakalarsınız. Evet. Fakirlik korkusu. Bu korku da kardeşlerim cidden önemlidir. Ve aç kalma, fakirlik korkusu şeytanın hemen insanı yakaladığı noktalardan nedir? Bir tanesidir. Açın. Demin siz gelmeden önce Bukhari'de bazı rivayetleri okudum. Ayşe annemiz diyor ki, Allah kendisine razı olsun. Vallahi diyor, ay geçerdi, peygamberin bacasından bir duman çıkmazdı diyor. Var mı bir isyan? Vallahi diyor, karnına taş bağlar gezerdi diyor. Bakın, açlık içinde adam bittim diyor. Gık yok ya, insanlarda gık yok ve kurumuş dört tane ekmeği ne yapabiliyor? Paylaşabiliyor. Al sana imanda örnek insanlar. Ama şeytan insanı fakirlikten ne yapıyor? Korkutuyor. Bakın dün insanlar yamalıklı giyiyordu, lastik giyiyordu. Sadece tren gibi bir ulaşım vardı. Saatlerce yürüyordu. Trenden öbür tarafa git. Eşek vardı, katır vardı, deve vardı. Ne oldu? Şimdi insanlar iki adım yürümeye aciz. Kart çıktı, banka çıktı, şu bu çıktı. İnsanlara gidin bakın, buraya avukat çocuklar da geliyor. Abi herkes icralık diyor. Herkes kart borcu diyor. Ama fakirlik korkusu kardeşlerim cidden insanı ne yapıyor? Bocalatıyor, ürkek yapıyor, psikolojisinde ne yapar? Bozar. Aynı zamanda sadakaya, infakada ne yapar? İnsanı mani kılar. Ve bu da toplumda hırsızlığın, anarşinin yayılmasına sebep olur. Akraba bağlarının kesilmesine ne yapar? Sebep olur. Bakın bir fakirlik korkusu, artık geri yanını bırakın. Gelin şimdi öldükten sonra amel defterinin kapanmadığı bir şey var. Neresi? Mallan yapılan bir hayır var. Sadakayı cariye var. O durduğu müddetçe sana ne yapıyor? Hayır kazandırıyor. Ama sen eğer rızık endişesine, fakirlik korkusuna girersen sen bu hayırları ne yapamazsın? Yapamazsın. Bir de fakirlik korkusu insanın çalıştığı yerde rızkını kazanmada veya esnafsa satışlarında kıskanmaya sebep olur. Ast, üst, esnaf şu bu. Bu da insanı hak yoldan ne yapar? Çıkartır. Yani birçok şeyin tetikleyicisidir. Ve insan ömrü boyunca eşinin, çocuklarının, kendinin rızkı peşinde koşar. Ama hiçbir zaman tuvaletle mutfak arasında boru hattı insan ne yapmayacak? Olmayacak. Allah'ın verdiği nimetlerden hem yiyecek hem de Allah yoluna infak edecek. Çaba sarf edecek, muhakkak zahmet de çekecek ama hiçbir zaman aç kalma endişesine insan ne yapmayacak? Düşmeyecek. Bakın şimdi düştüğü noktaya bakın. Çok gülünç bir yer. Ana rahminde bir kordon bağıyla kim besliyor? Bir gün mü? Ay mı? 9 ay ya. Sonra ana sütüyle 2 sene kim besliyor? Yine Allah. Bir süt de ya. Sonra eli ekmek tutup işe girene kadar yine ananın babanın yanındasın. Yetimsen yakınlarının yanındasın. Bak hiç rızık endişesi yok. Hiç yok. Ne zaman başlıyor? İşe giriyor. Para almaya başlıyor. Yani çalışıyor. Bir meslek ediniyor. Bir bakıyorsun adama, rızık endişesi başlıyor. Halbuki hiç girmeyeceği yer. Bak ne kadar aşamalardan geldi. İşte şeytan insanı ne yapıyor? Boş şey kuruntularla kandırıyor. Korkma. Sizin rızkınızı veren benim diyor. Sen aylak olma. Tembel olma. Sen sebeplere sarıl. Sana dediği nedir? burasıdır. Hastalarınızı diyor, yemeye içmeye ne yapmayın? Zorlamayın. Sizin görmediğiniz yerden yediren, içiren Allah diyor. Gidin bakın, adam 40 gün yatıyor, hiçbir şey yemiyor. Yine de adam nedir? Canlı. Nasıl duruyor ayakta? Allah diyor ona ne yapıyor? Yediriyor, içiriyor. İşte fakirlik korkusu bu kadar insanı ne yapıyor? Bocalatır ve dehşete götürür. Demin de sohbetin başında dediğim gibi Mekke müşrikleri eskiden ne yapardı? Aç kalma korkusuyla doğan çocuklarını diri diri öldürürlerdi kardeşler. Allah bu duruma düşmekten bizi de neslimizi de
korusun. Kız çocuklarına ama değil mi?
İsra suresinde fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de biz besliyoruz. Onları öldürmek büyük günahtır diyor. Bu ayette iki tane rivayet geliyor. Birisi umumen çocuk, birisi de kız çocukları diye geliyor.
Yani onlar kız çocuklarını umumen öldürüyordu bugün.
Şimdi kız çocuklarını Kürtaj'dan öldürme işte kürtajın haramlığına da bunu delil olarak da alimler getirir. Kur'an fakirlik endişesi korkunun şeytandan geldiğini söyler. Şeytan sizi fakirlikten korkutur, tehdit eder diyor. Allah'a iman fakirlik hususundaki korkuyu ne yapar? Ortadan kaldırır. Sağlam iman sahibi olan mümin rızkın Allah'tan olduğunu kesin olarak bilir. Onun fakirlikten korkması için hiçbir sebep yoktur. Şüphesiz rızık veren, sağlam kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. Gökte rızkınız var, uyarıldığınız azap da var diyor. Zariyat 22'de. Ama kardeşler, burada şuna dikkat edin. Dua bablarını okursanız fakirlikten sana sığınırım diyor. Ne demek bu? Ne demek? Demek ki şeytan bizi ne yapacak? Buradan aldatabilecek kötü huylardan, kötü huylardan olmasa sebebiyle de Allah Resulü ne yapıyor? Ya Rabbi, hani birçok şeyin içinde bunu da ne yapıyor? Zikrediyor. Fakirlikten, düşmanın sevinmesinden, yani birçok şeyden sana ne yaparım? Sığınırım diyor. Biz de bu şekilde ne yapma? Dua etmek zorundayız. Bir de anormal korku var. Bu korku da herkeste mevcuttur. Ancak bu insanın günlük yaşantısını aksatacak olan bir korku. Hani şöyle panik atak diyorlar, pimpiriklik her şeyden. Bu da insanın kişiliğinin oluşmasını ne yapar? Engeller. Veya şu toplumdayız. Konuştuğumuz şu mesele doğrultusunda çok güzel sözleri var. Ekleyecek şeyleri var. Bizim için de faydalı. Onu bile söylemekten ne yapar insan? Korkar. Yani toplum içinde bir yere de ne yapamaz? Gelemez. Bu anormal korkudur. Korku vardır, fıtridir, herkeste mevcuttur ama anormal korku insanı kaypak yapar, güvensiz yapar, içine kapanık yapar ve insani ilişkilerde sağlam bir yapıyı ne yapar? Götürür. İşte bu yüzden sahabe diyor ki, biz diyor savaşın en şiddetli anında diyor ne yapardık? Peygamberin diye etrafında toplanırdık. Çünkü o çok cesaretli, hiç korkmazdı diyor. Biz ondan cesaret alıp tekrar müşriklere saldırırdık diyor. Yani insan korkabilir. Hele dehşet anında tabanları da yağlayabilir.
Fıtri korku.
Tabii fıtri. Ama diyor Allah Resulü diyor o kadar cesaretliydi ki diyor hemen onun etrafında toplanarak korkuyu yenmeye çalışırdık diyor. O yüzden de anormal korku yani olan insanların cesur, oturmuş karakterdeki insanlarla arkadaşlık yapması gerekir ki bundan ne yapsın? Kurtulsun. Bu da sahabenin yaptığı da bizim için nedir? En güzel örneklerden bir tanesidir. Ve burada şunu da örnek vermek gerekiyor kardeşlerim. Allah bize hayır versin. Yani konuyu aslında uzatmıyorum. Anlaşılsın diye irdeleyerek gidiyorum. Belki biz şu an diyorum yaşadığımız yerde bunları hissetmiyoruz. Fakat biraz uzakta hisseden var. Yaşadıkları bölgedeki yönetimin firavunca, zalimce, despotça hareketleri hem insanları hem de inananları ne yapar? Aşırı bir korkuya itebilir. Veyahut Kur'an'dan verelim örneği. Firavun ne diyor? Siz diyor Musa'ya Harun'un, Musa'nın, Harun'un Rabbine mi iman ediyorsunuz? Bugünün diyor sizi akşama kadar ellerinizi, ayaklarınızdan ne yapacağım? Çaprazlama keseceğim diyor. Şimdi düşünün, insanların gözü ne yapıyor? Korku bürüyor. Ama orada o sihirbazlar asla geri ne yapmıyor? Dönmüyor. Çünkü Firavun'un gücü onlardı. Onların gücü Musa'nın mucizesi karşısında iflas etti. Ve Allah'ın bizi sabırlı kıl, ayaklarımızı sabit diye de Allah'a dua ediyor. Hadis-i şeriflerde diyor ki Allah Resulü o günün akşamına kadar hepsi şehit oldu diyor. Neden Firavun onları öldürdü? Eğer onları öldürmemiş olsaydı Firavunluğu ne yapacak? Gidecek ve tabiatı Musa'ya, Harun'a iman edeceklerdi. Çünkü gücü sihirbazlardı. Onlar da ne yaptı? Aradan çıkıverdi. İşte bu türlü zulümlerdeyse, korkulardaysa insanın hak yoldan dönmemesi gerekir. Bunlar da insanın hak yola gitmesine mani olan şeylerdendir. Evet. Zalim ve cebbarların korkusu vasıtasıyla halkı sindirmeleri sürüp gelen bir vakadır. Allah hepimize hayır versin. Böyle zulümden bizleri korusun kardeşlerim. Dikkat ederseniz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısına mağarada Cibril geliyor, korkuyor, tabi bilmiyor. Geliyor, örtün, örtün diyor. Daha sonra Hatice annemiz onu götürüyor Varaka'ya. Varaka Allah Resulü'ne bir nasihat ediyor. Hatırlıyor musunuz? Ne diyor? Kavmin diyor seni çıkaracak. Demek ki kavmi, yani bir topluluk istemediği birini ne yapıyor? Yani korkutuyor, dışlıyor. Bu senin hakkı gitmene ne yapmayacak? Mani olmayacak. Allah Resulü'nü attılar mı? Attılar. Mani olabildiler mi? Döndü mü? Bir güneşi bir elime, ayı bir elime verseniz, yani onlar geldiler, en güzel kızlarımızı verelim, malımızı verelim, krallık verelim. Evet. Hiçbir teklifi ne yapmadı? Kabul etmedi. Bize Allah'ın verdiği onur yeter kardeşler. Şimdi bu noktada şuna da dikkat edin. Ne kadar baskı olursa olsun insanlar ne yaptı? Hicret etti. Medine'de İslam yayıldı gitti. Baskının olduğu yerde iman eden ne kadar? Çok az. Ama baskının olmadığı yerde İslam ne yapıyor? Daha fazla yayılıyor. Onun için şeytan korkuyu her zaman ne yaparmış? Kullanır. Yani bu cümleyi söylemek için uzatıyorum burayı. Ve İsra suresinin 64. ayeti yanlış hatırlamıyorsam seslilerinle, yayalarınla onları korkut diyor, haykır diyor. Yani kafirlerin, müşriklerin bir şeyi de hep korkutmadır. Hep haykırmadır, bağırmadır. Onlar hep yüksek sesten konuşurlar, bağırırlar, korkutmaya çalışırlar. Geçen hafta, hafta içindeki sohbette hatırlarsanız sesini yükseltme diyor. Çünkü seslerin en çirkini eşeklerin, aynı zamanda da burada kafirlerin sesleri. Müşriklerin sesleri. Evet. Demek ki korkunun insana çok büyük faydaları var kardeşlerim. Zayıf imanlara ise çok neyi var? Zararı var. Kur'an'ın korku bağlamında insanları hakka yöneltmek için zaman zaman başvurduğu yöntemlerden birisi terhip denilen korkutmadır. Çünkü korku ifadeleri şiddet içerir. Şiddetin özelliği kalbi hassaslaştırır ve insanların şiddet ve korku zamanındaki psikolojik olarak en ufak ürpermeleri hissedecek bir durumda olduğu da nedir? Bir gerçektir. Korku anında var ya, mesela bunu en belirgin, şöyle sulh yerinde bir ormanda kalın, bir çadırda kalın, en ufak çıtırtıyı duyarsınız. Ama evde kamyon geçmiş, deprem olmuş, top atılmış, duymazsın. Ama ormanın derinliklerindesin, en ufak bir çıtırtıyı ne yaparsın? Duyarsın. Neden? Çünkü korku hakim, kalp hassaslaşmış, ürkek hale ne yapmış? Gelmiş. Evet. İşte en ufak ürperti ki Kur'an bunu çok güzel işliyor. Bu psikolojik durumları göz önüne alıp telkinde bulunuyor. Ve bu bağlamda diyor ki kıyametten, dirilişten, hesap vermeden cehennem azabı gibi olaylardan kork diyor. Buna temas ediyor. Bacak bacağa dolaşacak diyor. Dağlar hallaç pamuğu gibi ne yapacak? Savrulacak diyor. İnsanlar kabirlerinden diyor çırılçıplak çıkacak diyor. Ve hiç kimse yanındakini ne yapacak? Görmeyecek diyor. İnsanlar terin içine ne yapacak? Batacak. Herkes nefsi, nefsi, nefsi diye ne yapacak? Dolaşacak. Bak burada da bir korkutma var. İşte insan bu endişeyi ne yapacak? Tadacak. İşte Kur'an da bu psikolojiyi ne yapıyor? Çok güzel kullanıyor. Günah mı işleyeceğim? Caiz diyor. Yapma. Kendine ne yap? Çeki düzen ver. Zulümme diyorsun. Yapma. İnsanları kandırıyorsun. Yapma. Kanını döküyorsun. Yapma. Ama zalimlere, günahkarlara bakın. Hiçbir zaman ne yapmıyor? Fayda vermiyor. Kulaklar gitmiş. Gözler görmüyor. Gönül pas tutmuş. Allah hepimizi imanlı kılsın. Hakta bir araya gelen samimi insanlardan eylesin. İşte bu örnekler çok önemli kardeşler. Çok çok önemli. Rabbim bizlere hayır versin. Yine insan yaratılışı gereği asayişi, nimeti, mutluluğu, rahatının bağlı olduğu şeyleri hep ne yapar? Arz eder. Ve kendi nefsinden elemi uzaklaştırmaya, mutluluğu için huzuru elde etme hususunda da ne yapar? Gayret sarf eder. Bu aynen neye benzer biliyor musunuz? Bir yavrunun korkunun tesiriyle kaçıp ana kucağına sığınması gibi. Yani bir hayvanlar hiç izlediniz mi? Ben çok çobanlık yaptım. Bir buzağı, bir kuzu korktuğu an meleyerek nereye koşar? Çobana koşmaz. O sürünün içinde anası kimse onun kucağına koşar ve sürünür. Böyle bakar kalır. Evet. Bakın bu fıtridir. Peki insanı bu ilticaya sürükleyen de bir durum vardır. Bu durum her insanına da ortak bir reaksiyondur. Kur'an izlediği bu metot vasıtasıyla ilticanın gerçekleşmesi için ancak kulun Allah'ın emrettiği hususları yerine getirmekle mümkün olduğunu söylüyor kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın, fıtri duygularda çok zıttıklar söz konusudur. Korktuğun bir adamı sever misin?
Sevmezsin.
Korktuğuna sığınır mısın? Ama bakın,
saygı da duymazsın.
Saygı da duymazsın. Sevmezsin de.
Allah müstesna ama.
Ama Allah Azze ve Celle bakın bu korku reaksiyonuyla hem korkuyorsun,
hem seviyorsun,
hem de sığınıyorsun, hem de saygı duyuyorsun. Hem de istiyorsun. Yani bütün zıt duyguların tek birleştiği nokta kimmiş? Ancak yaratıcıdır. Çünkü yaratıcıya kalp tamamen ne yapar? Teslim olur ama günahlar ona teslimiyete nedir? Manidir ve günahlar korkuyu ne yapar? Azaltır. Evet. Allah korkusu müminin hissettiği gerçek korkudur ki bu da Allah korkusu. Çünkü Allah'a iman, onu ölüm, fakirlik, insanlardan veya herhangi bir şeyden gerçek anlamda korkmasına mani olur. Ve engeller. Mümin sadece Allah'ın gazap, öfke ve cezalandırmasından korkar. Allah korkusu müminin hayatında da önemli ve faydalı görevleri yerine getirtir. Çünkü bu korku mümini günah işlemekten ne yapar? Uzaklaştırır. Bununla onu Allah'ın gazap ve cezalandırmasından korur, ibadetleri yerine getirme iştiyakı sağlar, Allah'ın rızasını kazanacak hayırlı işleri işlemeyi onu ne yapar? İtekler. Çünkü bu insanda ruhsal bir denge sağlar, cevvallık haline ne yapar? Getirir. Demezler, senle Rabbin git savaş, demezler. Sen bize atını denize sür, vallahi biz ona ne yaparız? Süreriz derler. Yani Allah korkusu insanda bunları ne yapıyor? Getiriyor. Ve ayeti kerimede kardeşlerim, Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dost doğru olanların üzerine melekler iner. Korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın rahmeti, cenneti sizin içindir derler diyor. Allah bizi onlardan eylesin kardeşlerim. Ve yine mümin Allah'ı zatıyla, sıfatlarıyla tanıyıp bildiği için, değil mi? Onun her şeye kadir olduğunu, dilediği anda bütün evrenı helak edeceğini idrak ettiği için ondan, onun azabından korkar. İsyan ve günahlara daldığı için onun vereceği cezayı düşünerek ondan korkar. Bazen hem onun azametini, hem yüceliğini, hem de azabını düşünerek her iki sebebiyle ondan korkar ve Allah'tan en çok korkansa onu en çok bilendir. Alimin tanımını yaparken çok bilen diye tanım yapmazlar. Bildiğiyle amel eden. Çünkü Allah'tan en çok kim korkar?
Alimler.
Yani bildiğiyle Allah'tan sakındığı için o alim olmuş oluyor. Bilen değil. Bilgi yüklü değil. Evet. Ve dikkat ederseniz bu noktada da bize en güzel örnek kimdir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. Bir ganimet meselesinde birisi ne diyor? Allah'tan kork diyor. Ne diyor? Ben diyor içinizde Allah'tan en çok korkanız değil miyim? Ama buna rağmen insanların içinde onu ne yapıyor? İtham eden var. Vahiy bana gelip gidiyor. Yani hangi iğnenle ben ters düşmüşüm? Ama maalesef İman zayıfsa insanların bunu anlaması da nedir? Çok zordur. Allah hepimize hayır versin. Ve Allah'tan kulları için de en çok alimler korkar diyor Fatır 28'de. Bu da hem peygamberlerin, hem sıddıkların, hem alimlerin, hem de inananların nedir? Vasıflarıdır. Evet. Ve peygamberimiz de hem müjdeleyici, hem nezir, korkutucu ve hem de uyarıcı sıfatlarıyla gönderilmiştir. Biz de hem korkutacağız, hem uyarayacağız, hem de ne yapacağız? Müjdeleyeceğiz. Ve kardeşlerim, bir müminin, bir kulun Allah'tan korkması sadece büyük bir tehlikeden duyulan korku gibi değil, bununla birlikte Allah'a karşı da bir saygının ifadesidir. Korkan korktuğundan kaçar, ancak Allah'tan korkan ona sığınır ve onun lütfunu, rızasını arayacak ameller işlemeye koşar. Ve ayeti kerimede Hucurat suresinin 13. ayetinde Allah katında ikrama en layık olanınız ondan en çok korkanınızdır diyor. Allah hepimizi öyle kılsın. Allah'a kaçın. Allah'a koşun diyor Zariyat 50'de. Ama Allah'tan kaçmak mümkün mü? Kesinlikle mümkün değil. Allah'a doğru kaçma, yani daha doğrusu onun azabından, onun rahmetine sığınmadır. Ki bu da takvadır ve bu da haşyettir. Yani Allah korkusunu asıl hissedilen yer işte burasıdır. Burada gerçekleşir. Allah'tan korkma, onun emirlerine itaati ve onun yasaklarından da kaçınmayı gerektirir. Ve kullarına karşı daima lütufkar olan Allah, İbadetleri, onların cehennem azabından kurtulmaları ve cennet nimetlerine kavuşmaları için bir sebep kılmıştır. Sebeplere sarılma, neticelerine razı olmak demektir. Ama dünyaya ait korkular devamlı değil, hep geçicidir. Çünkü bir tehlike Allah'ın azabı kadar hiçbir zaman şiddetli değildir. Bunun için Allah, öyleyse siz onlardan değil, benden korkun. Eğer hakikaten mümin kişilerseniz diyor. Evet. Allah korkusu her türlü hayırlı işlere vesiledir. Çünkü hikmetin başı Allah korkusudur. Bu korku kişiyi Allah'ın emirlerine isyandan alıkoyduğu için Allah ona mükafat olarak iki cennet vaat etmiş kardeşlerim. Rabbinin makamından korkan kimselere iki cennet vardır diyor Rahman'da. Ve Allah korkusunun tezahürü de onun ismi anıldığında kalbinin titremesidir. Yani müminler Allah ismi anıldığında kalbi ne yapacak? Titriyecek. İşte bu tevhidinde nedir? Bir göstergesidir. Allah hepimize bunu nasip etsin. Gücü nispetinde Allah'a isyandan sakınan, ondan korkan, samimi kullardan eylesin. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan sakınmayı nasip etsin. Anlattığımız doğrularla amel etmeyi nasip etsin. Rabbim hepimize korkan bir kalp, doyan bir nefis, makbul olan bir dua nasip etsin. Allah Azze ve Celle her türlü korkuyu bizden gidersin. Kendisinden korkan samimi kullardan eylesin bizleri. Günahlarımızı aff ve mağfiret etsin. Bizleri bağışlasın, rahmetiyle yargılasın. İnşallah kardeşler haftaya kulunun seyri değiştiği için bir saat oldu yeter. İnsanlardan korkma, münafıkların korkusu ve korkaklık nedir? Bu şekilde devam edelim. Zannedersem 4 derse ya da 5'e çıkacak. Allah hepimize anlayış versin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Evet, cümlemize.
Allah razı olsun.
Amin.